Birinci ayrım. Bu kitap Boğaziçi Üniversitesi Görme Engeller Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı GETEM için Filyo Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filyos, eserin adı Kızılay Holding, yazarı İsmail Arı, türü inceleme araştırma, Tekin Yayın Evi, 1. baskı Mayıs 2023, ISBN numarası 978-9944-61-330-9. Bu kitap 215 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 5 Kasım 2024. Kurum telefonu 0212-359-7659. Kitabın kapak resmi. Arka fonda Kızılay amblemi olan hilal şeklindeki ay var. Takım elbiseli bir el, diğer bir ele, içinde dolarlar, eurolar, Türk liraları olan bir demet para uzatıyor. Arka kapak. Biz gazeteciler tarihi için müsvedde tutarız. Tarih onları temize çeker, kimisini çöpe atar, kimisini de sayfalara ekler. Mahallemizin çalışkan arısı İsmail Arı'nın çalışması şimdiden tarih. Ayşenur Arslan. Bir kurum kamusal alanda hizmet sunuyorsa toplumun ortak hafızasında nasıl anıldığı çok önemli hale gelir. Kimi güzel kavramların içi siyasal İslam tarafından henüz boşaltılmamışken Kızılay'ı hakiki manada bir iyilik kurumu olarak hatırlıyorduk. Kızılay'ın nereden nereye geldiğini bugün ortaya koyan gazetecilik hattı içinde genç kuşağın başarılı temsilcilerinden İsmail Arı'nın haberleri önemli bir yer tutuyor. Bu uğurda bedel de ödeyen Arı, ortak hafızamızın iyilik kurumunun nepotik bir ticarethaneye dönüşmesinin izlerini sürüyor. Çiğdem Toker. İsmail Arı, AKP iktidarının istibdat döneminde cesur haberciliğin önemli kalemlerinden biri oldu. Türkiye bir aile şirketine dönüştürülürken yardım kuruluşu olmaktan çıkarılan ve bir holdinge dönüştürülen Kızılay hakkındaki haberleri bir dönemi gözler önüne seriyordu. Şimdi haberciliğini bu konudaki kitapla taçlandırıyor. Kalemine sağlık. Timur Soykan. Gazetecilikte başarı bir kaleci gibi pozisyonu doğru takip edip doğru konumda durmakla geliyor. İsmail Arı sadece depremden sonra değil, yıllardır Kızılay'ı takip ediyor. Bu kurumdaki çürümeyi gazetesi bir günde okuyucularıyla yıllardır buluşturuyor. Doğru yerde yazıyor, doğru yerde duruyor ve takibini en özenli şekilde yapıyor. Belki de Kızılay'ı en iyi bilen isim Ozan Gündoğdu. Kendi tüzüğünde gönüllülük esasına dayanan bir yardım kuruluşu olduğunu beyan eden Kızılay'ın yaşadığımız son büyük depremde şirketleştiği, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ulaştırması gereken çadır, yiyecek, hatta bağışlanan giysi ve kanları bile satan bir ticarethaneye dönüştüğü ortaya çıktı. Kamuoyunda büyük bir şaşkınlık ve kızgınlıkla karşılanan bu durum elbette birdenbire oluşmamıştı ve elbette şirketleşme işinin kökleri siyasal iktidarlara dayanıyordu. Gazeteci İsmail Arı bir yardım kuruluşu olmaktan çıkıp holdingleşmeye varan, iktidarlar tarafından para kaynağı olarak görülen ve yağmalanan Kızılay'ın şirketler kurularak nasıl işlevsiz hale getirildiğini çok daha önceden fark etti. Arı'nın yıllara yayılan ayrıntılı araştırması Kızılay Holding, güven sıralamasında en altlara düşen kurumun nasıl bu hale geldiğini gözler önüne seriyor. Yolsuzluklara karşı korkusuzca mücadele eden, ortaya çıkaran, tüm baskılara rağmen boyun eğmeyen cesaretli ve liyakatli Kızılay yöneticileri ile gönüllülerine ithafen. Ön söz. Kızılay, Türk Kızılayı, Türkiye Kızılay Derneği. İsmi ve amblemiyle çok uzun yıllar toplumun belleğinde yardım ve dayanışma ile kar amacı gütmeden çalışması, karşılıksız yardımda bulunması, deprem çadırları ve aşevleriyle yer etti. Her yurttaşın anılarında bir Kızılay yardım kutusu, her ailenin gücü oranında içine yardımlarını koyduğu bir sarı zarf mutlaka vardı. Bu ne zamana kadar sürdü? AKP'nin hemen hemen tüm kurumlara olduğu gibi Kızılay'a da bir kar nesnesi gözüyle bakmaya başlamasına kadar. Geçmiş iktidarlar döneminde de bugün yaşananlarla kıyaslanmayacak kadar küçük iddialar dillendirildi. Yardımlarda ayrımcılık yapılmış, belli siyasi partilerin yönlendirdiği ihtiyaç sahibi kişilere yardımda öncelik verilmiş vesaire gibi. Fakat tüm bunlar son 20 yılda yaşananların yanında lafı bile edilmeyecek küçük boyutta iddialardı. Denetime açık olmayan dev bütçesiyle Kızılay iktidarının ilk günlerinden itibaren AKP için iştah kabartan bir kurum oldu. İktidar bu kurumu hem rant yaratmak, hem gerici ideolojisini hayata geçirmek, hem de yandaşlarını nemalandırarak aidiyetlerini güçlendirmek için kullandı. Bunun için hareket olanaklarını kısıtlayan yapısı değiştirilerek Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise önde gelen yardım kuruluşlarından biri olan Kızılay, kuruluş amacından tamamen uzaklaştırılarak ve ticarileştirilerek bir holdinge dönüştürüldü. Kaynakların aktarıldığı yerler kadroları ile bir kara kutu olan Kızılay'da yaşananlarla ilgili küçük küçük istihbaratlar, profesyonel gazeteciliğe henüz başlayan İsmail Arı'nın elinde kurumu, kurumda yaşananları, aktörlerini deşifreden sarsıcı haberlere dönüştü. İktidarın yönetim anlayışını, kurumlara yaklaşımını da deşifre eden bu haberlerden dolayı zaman zaman tehditlere, korkutmalara muhatap olsa da haber yapmaktan, araştırmaktan hiç geri durmadı. Haber müdürü olarak mesleğe yeni başlayan bir muhabirin başına kötü şeyler gelmesi endişesiyle "Biraz yavaşla İsmail" dediğim çok oldu. Ama o zamanlarda da o araştırmayı gizlice sürdürdüğünü çok iyi biliyordu. Sonuçta eskilerin fikriyi takip dediği gazeteciliğin olmazsa olmazını içselleştiren İsmail Arı, iyi gazetecilik için gerekli bir başka özellik olan merak ve son dönemde mesleğin hakkını vermek için gereken cesaretle müthiş bir gazetecilik örneği sergiledi. Kızılay'ın holdingleştirilerek iktidarın çiftliğine dönüştürüldüğünü titiz çalışmaları sonucu elde ettiği belgelerle kamuoyunun gözleri önüne serdi. Kitapta tüm bunlar yazılı elbette ama burada önemli altı çizilmesi gereken bir şey var ki denetimsizlik. Tüm kamu kurumlarının siyasi kadroların elinde yozlaştırılmasını, keyfi kullanımını engellemek için zorunlu bir araç olan denetimin nasıl ortadan kaldırıldığı ve sonuçları da bu kitapta görülüyor. Kızılay denetim alanındaki uzmanlığı ile öne çıkan, aynı zamanda da hesap yargısı olarak çalışan Sayıştay denetimine tabi bir kurum değil. Kızılay'ı denetleyen kurum Cumhurbaşkanlığına bağlı Devlet Denetleme Kurulu. Cumhurbaşkanlığına bağlı dedikten sonra niye denetlenmediğini ya da nasıl denetlendiğini ayrıntılı yazmaya gerek kalmıyor. Bu denetimin de nasıl yapıldığını kamuoyu İsmail Arı'nın haberlerinden öğrendi. İmzasını taşıyan haberde şöyle denildi: "Daha önce Kızılay'ı denetleyen Devlet Denetleme Kurulu ekibi içerisinde yer aldığı iddia edilen Seydi Güler isimli denetçi Kızılay'da işe alındı. Güler'in yüksek maaşla bütçe ve muhasebe yönetimi direktörü olarak görevlendirildiği ve Kızılay'ın Güler'in işe alınmasını çalışanlarına gönderdiği mailla duyurduğu ifade ediliyor. Gülen'in özgeçmişinde ise Devlet Denetleme Kurulu'nda 2021'de denetçi olarak çalışmaya başladığı bilgisi yer alıyor. Bu kitap bir dönemin nasıl yaşandığının, bireysel çıkarların, belli çevrelerin çıkarlarının, halkın çıkarlarının önüne nasıl geçirildiğinin, tüm kurumların nasıl yozlaştırıldığının simgesi olacak. İsmail Arı'ya da bunu deşifre etmenin haklı onuru kalacak. Temel amacı dayanışma olan bir kurumun bile siyaseti çıkar sağlama aracı, kamu kurumlarını yağma alanı olarak görenlerin elinde nasıl dönüştüğünü gösteren kitabın yazarı İsmail Arı'nın hem gazetecilik mesleğine hem de yazın dünyasına katkılarının daha da artacağına inancım tam." Nurcan Bilge Gökdemir. Giriş. Bütçesi Cumhurbaşkanlığından bile fazla. Kızılay her dönemin iktidarlarının gözde kurumları arasında yer aldı. Yöneticilerinin imza attığı skandallar gündem oldu. Afetlerdeki yetersizlikleri nedeniyle eleştirilerin odağında yer aldı. Kızılay'ın iktidarlar için bu kadar önemli olmasının ve iktidarların Kızılay'a özel ilgi göstermesinin en büyük nedeni ise şüphesiz yönettiği devasa bütçe. 2021 yılı resmi raporlarında yer alan bilgilere göre Kızılay'ın bütçesi yaklaşık 8 milyar lira. Bu bütçe ülkedeki birçok kamu kurumunun, belediyenin, bakanlıkların ve hatta Cumhurbaşkanlığının bütçesinden dahi fazla. Öyle ki Cumhurbaşkanlığının 2021 yılı bütçesi 4 milyar 39 milyon lira ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, MIT'in ise 2.6 milyar lira olarak belirlenmişti. Yani Kızılay'ın 2021 bütçesi Cumhurbaşkanlığı bütçesinin iki katı, MIT'in ise yaklaşık 3,5 katıydı. Yaklaşık 8 milyar liralık bütçenin 4 milyar 911 milyon lirasının yurt dışından alınan yardımlardan oluştuğu ifade ediliyor. Ancak bunların detayları elbette açıklanmıyor. Yurt dışından hangi kurumların ve ülkelerin Kızılay'a yardım yaptığının bilgisi paylaşılmıyor. Kızılay'ın 8 milyar lira olan 2021 yılı bütçesinin sadece 1 milyar 352 milyon liralık kısmı kuruma yapılan bağış ve yardımlardan oluşuyor. Bütçenin diğer kısmının ise kira ve işletme gelirlerinden elde edildiği belirtiliyor. 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından çadır ve yardım malzemelerini satmasıyla ülke gündemine oturan Kızılay'ın başkanı Kerem Kınık yaptığı açıklamada "155 yıldır kamudan katkı almıyoruz. Bağışlarla, uluslararası fonlarla, kendi girişimlerimizle bütçemizi oluşturuyoruz." demişti. Fakat Sağlık Bakanlığı'nın 2021 yılı faaliyet raporu incelendiğinde bu açıklamanın gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkıyor. Faaliyet raporuna göre sadece 2022'de bakanlık kasasından Kızılay'a 74 milyon lira aktarıldı. Kızılay'ın çok sayıda değerli gayrimenkulü, arazisi, dükkanı ve hatta alışveriş merkezi dahi bulunuyor. Başkent Ankara'nın tam ortasında bulunan Kızılay Meydanı'ndaki Kızılay AVM'de Kızılay'ın en değerli gayrimenkulleri arasında yer alıyor. Kuruma en fazla gelir sağlayan iş ise maden suyu üretimi. Kızılay'ın Afyonkarahisar ve Erzincan'da maden suyu fabrikaları bulunuyor. Toplam 600 dönüm arazi üzerinde kurulu ve 60 bin metrekare kapalı alana sahip iki fabrikanın yıllık maden suyu üretim kapasitesi 1,5 milyar şişe. Kızılay'ın raporlarında ise yıllık üretim kapasitesinin 2 milyar şişeye çıkarılacağı ifade ediliyor. Bu denli büyük bir organizasyona sahip olan, çok değerli gayrimenkulleri ile milyarlarca liralık bütçeyi yöneten Kızılay'a vurulan asıl darbe kurumun holdingleşmesi oldu. Bu holdinge bağlı 11 ayrı şirket kuruldu. Kızılay yardım kuruluşu olmaktan uzaklaştı ve ticarethane oldu. Şirketleşme ile kurum iki başlı bir yapıya dönüştürüldü. Bir tarafta Kızılay Derneği'ne bağlı müdürlükler, birimler varken bir yanda da Kızılay Yatırım Holding ile bu holding altında kurulan ve sayısı her geçen gün artan şirketler yer aldı. Halk Kızılay Derneği'ne bağış yapmaya devam ederken Kızılay ise kurduğu şirketler aracılığıyla ticaret yapıyor. Kurum holding çatısı altında şirketleşmenin gerekçesini de insani yardım faaliyetleri için düzenli kaynak sağlamak ve ihtiyaçlara çözüm üretmek olarak açıklıyor. Bu şekilde yardım kuruluşu unvanına sahip Kızılay'ın ticaret ile uğraşmasına kılıf uyduruldu. Kızılay her felakette bağış isterken aslında Kızılay Derneği'ne bağış topladı ve toplamayı sürdürüyor. Kızılay şirketleriyle de ticareti sürdürerek halkı kandırdı. İnsanların yardımseverlik ve merhamet duygularını bu şekilde paraya çevirdiler. Ve en önemlisi ticarethaneye dönüşen Kızılay'a yapılan kan bağışında büyük bir düşüş olmaya başladı. İnsanlar böyle bir yapıya kanlarını vermek istemiyor. Bu da tehlike çanlarının çalması demek. Çünkü ülkede kan bağışı kabul eden başka bir kurum yok. Bu kitap ile bu şirketler aracılığıyla Kızılay'da neler yapıldığını, imza atılan türlü yolsuzlukları anlatmaya çalıştım. Sadece bu kitap için suskunluğunu bozan birçok eski Kızılay yöneticisinin anlattıkları karşısında şaşkınlığınızı gizleyemeyeceksiniz. Birinci bölüm. 1868'de yaralı ve hasta askerlere yardım için kuruldu. Resmi kuruluş tarihi 11 Haziran 1868 tarihi olan Kızılay, kendi kuruluş hikayesini, kuruluş fikri, bir grup idealist ekibin çabaları ile savaş alanında yaralanan askerlere ayrım gözetmeksizin yardım etmek arzusundan doğmuştur ifadeleriyle anlatıyor. Kızılay 1868'de Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti adıyla Doktor Marco Paşa, Doktor Abdullah Bey, Kırımlı Aziz Bey ve Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa'nın girişimleriyle kuruldu. Kurum 1877'de Osmanlı Hilali Ahmer Cemiyeti, 1923'te Türkiye Hilali Ahmer Cemiyeti, 1935'te Türkiye Kızılay Cemiyeti ve 1947'de Türkiye Kızılay Derneği adını aldı. Kuruma Kızılay adını ise Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk verdi. Kızılay 1876 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar geçen sürede Türkiye'nin taraf olduğu tüm savaşlarda cephe gerisinde kurduğu hastaneler, hasta taşıma servisleri, donattığı hastane gemileri, yetiştirdiği hemşireler ve gönüllü hasta bakıcılar aracılığıyla savaş alanında yaralanan ve hastalanan on binlerce askerin yardımına koştu. Dost ve düşman askerinin bakım ve tedavisine yardımcı oldu. Savaş esirlerine gereken insancıl yardımları yaptı ve savaştan etkilenen sivil halkın, savaşta yetim kalan çocukların bakımı ve korunması için çalışmalar yürüttü. Birinci Meşrutiyet'in ilanından sonra İstanbul'da görülen büyük kolera salgınından bu yana yurdumuzda ortaya çıkan doğal afetlerde felaket zedelerin bakımını, barınma ve beslenmelerini sağladı. Türkiye'nin taraf olmadığı savaşlardan kaynaklı acıları dindirmek için çalışan Kızılay, 1. Körfez Savaşı'ndan etkilenen ve Türkiye'ye sığınan on binlerce mülteciye hizmet verdi. Afganistan, Bosna Hersek, Irak ve Suriye'de savaştan etkilenen insanlara yardım eli uzattı. Kızılay, Somali, Filistin ve Suriye başta olmak üzere çatışmalarda zarar gören sivil halka Türk halkının dost elini uzatmanın yanı sıra kurulduğu günden bu yana doğal afetlerden etkilenen 137'nin üzerinde ülkede uluslararası yardım faaliyetlerine katıldı. Kızılay bünyesinde 17 Ağustos 1999 depreminin ardından 2001 yılında Afet Operasyon Merkezi AFOM kuruldu. AFOM ile Kızılay'ın tüm birimleri içerisinde afet olaylarını kısa sürede etkin ve verimli bir şekilde müdahale etmek amaçlandı. Kızılay dönemin padişahı 5. Mehmet Reşat himayesinde kuruldu ve daha sonra çalışmalarını 6. Mehmet himayesinde Cumhuriyet dönemine kadar sürdürdü. Ardından Kızılay tüzüğünün ilk maddesi, varlığı zamanla sınırlı olmayan Türkiye Kızılay Derneği, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın yüksek himayeleri altındadır şeklinde değiştirildi. Tüzüğün bir başka maddesinde ise Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Kızılay'ın onursal başkanı olduğu belirtildi. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde Kızılay. 18 Nisan 1999 genel seçimlerinden birinci parti olarak çıkan Demokratik Sol Parti, DSP, tek başına hükümet kuracak çoğunluğa sahip olmadığı için koalisyon kurma zorunluluğu doğdu. 3 Mayıs 1999'da dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, en fazla sandalyeye sahip partinin genel başkanı olması sıfatı ile hükümeti kurma görevini DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit'e verdi. Ecevit, Milliyetçi Hareket Partisi MHP ve Anavatan Partisi ANAP ile görüşmelerde bulunarak bir koalisyon hükümeti kurma girişimlerine başladı. DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, 2. Parti MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve 4. Parti ANAP'ın Genel Başkanı Mesut Yılmaz arasında 28 Mayıs 1999 tarihinde imzalanan koalisyon protokolü ile 57. hükümet kuruldu. Yeni hükümet kurulduktan sadece 2,5 ay sonra 17 Ağustos 1999 tarihinde ülke büyük bir felaketle sarsıldı. Gece saat 03.02'de meydana gelen 7.4 büyüklüğünde ve 45 saniye süren Marmara depremi, Kocaeli, Yalova, Sakarya ve Düzce'de büyük bir yıkıma sebep oldu. Devlet yetkilileri deprem bölgesiyle uzun bir süre iletişim kuramadığı için yıkımın büyüklüğü saatler sonra anlaşıldı. 2010 yılında yayımlanan meclis araştırma raporuna göre bu büyük felakette 18.373 kişi yaşamını yitirdi. 48.901 kişi yaralandı. Büyük kayıplara sebep olan depremde 285.211 ev ile 42.902 iş yeri hasar gördü. Depremden yaklaşık 16 milyon insanın değişik düzeylerde etkilendiği açıklandı. Bu nedenle 17 Ağustos depremi Türkiye'nin yakın tarihini derinden etkileyen en önemli olaylardan biri olarak kabul ediliyor. Bu deprem gerek büyüklük, gerek etkilediği alanın genişliği, gerek de sebep olduğu maddi kayıplar açısından son 100 yılın en büyük depremlerinden biri olarak nitelendirildi. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 27.